satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik,
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye 9 Temmuz tarihinde tarihi günlerinden birini yaşadı. 9 Temmuz 2018 tarihi, Türkiye'de bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başladığı tarih olarak tarihteki müstesna yerini aldı. Türkiye parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 9 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen yemin töreniyle resmen başlamış oldu. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem, yeni bir sistem resmen hayata geçmiş oldu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisteki yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde açıkladı. Kabinede birçok sürpriz isim var. Tüm bunları satır arası programında konuşacağız. Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine baktığımız zaman Cumhurbaşkanı mecliste yemin etti. Akşam saatlerinde de kabinesini açıkladı ve kabinesi resmen göreve başlamış oldu. Daha önceki parlamenter sistemde hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı kabinesini açıklardı. Kabinenin programı açıklanırdı. Program mecliste görüşülürdü. Güven oylaması yapılırdı. Ve bir 10 günlük süre geçerdi. Hükümet ondan sonra kurulurdu. Ama bu sefer bu tür prosedürlere ihtiyaç kalmadı. Cumhurbaşkanının mecliste yemin etmesiyle resmen hükümet kurulmuş oldu. Ve kabinenin açıklanmasıyla da resmen hükümet görevine başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'deki yönetim şeklinde hızlandırmış oldu.
Zaten öteden beri şikayet edilen konu bu değil miydi? Yani Türkiye'de bürokratik yapı, ağır devlet mekanizmasını çalıştırmak çok zor. Şikayetleriyle hep başkanlık sistemi dile getirilmişti. Ta merhum Alparslan Türkeş'ten Turgut Özal'a, Süleyman Demirel'e kadar bu konuda hep devleti hızlandırıcı ve iktidarı güçlendiren bir yönetim talebi vardı. Onların hiçbir tanesi de bu nasip olmadı. Senin anlattığın gibi çok güzel özetledin. Dün yapılan törenlerle Türkiye'de artık yeni bir sistem var. Yeni bir yönetim tarzı var. Bunun bir numaralı kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar hayırlı uğurlu olsun tüm milletimize ve devletimize. Şimdi burada en önemli problem yeni kabine, oluşturulan kabinede ve yeni yönetim biçiminde de en önemli hedef devleti verimli ve etkin çalıştırmak. Bu nedenle bir takım düzenlemeler hızlandırıldı. İşte senin söylediğin en önemli konulardan bir tanesi bürokrasi ve bir takım böyle gerekmeyen işler ertelendi artık. Hükümet programının hazırlanması, hükümetin ne bileyim mecliste bunu sunması, güven oylamasının yapılması gibi işlere gerek yok. Güven oylamasını kim yaptı? 24 Haziran günü halk zaten yaptı güven oylamasını. Hükümet kurma görevini verdi. Bir daha mecliste tekrar bu ritüelleri uzatmanın anlamı yok. Dolayısıyla bugün bakanlar yemin ederek görevlerini devraldılar. Şu anda devir teslim işlemleri yapılıyor. Hükümet kuruldu, kabine göreve başladı. Yarın itibariyle düğmeye basıp mesaiyi açacaklar. Kontağı çevirip gaza basacaklar. Yani hükümet devam edecek bundan sonra. Bu sistemin en belirleyici özelliği bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi açıklarken ben oradaydım. O toplantıya katıldım, izledim. Dedi ki artık Cumhurbaşkanlarının bir mazerete sığınmaya ihtiyacı kalmadı. Yani bir mazeret bulma lüksü yok. Ya da ne bileyim tam tersine bir mazeretin arkasına saklanamazlar demeye getirdi. Çünkü devleti hızlandırmak artık tamamen Cumhurbaşkanı'nın elinde. Sabahtan bu yana sevgili Bilal, resmi gazetede yayınlanan kararnameleri okuyorum. Aralarda bir şey var mı yok mu, karıştırır mıyız, kaçırır mıyız falan diye bakıyorum. Bakıyorum ve burada asıl yükü üzerine alan Sayın Cumhurbaşkanı. Her konuda, her koşulda, her atamada Cumhurbaşkanı'nca yapılır, Cumhurbaşkanı'nca yürütülür, Cumhurbaşkanı belirler. Yani her şey Cumhurbaşkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kalmış durumda. Sadece bu bürokratik işlemler yürütmeyle ilgili sorumluluk değil. İşin asıl siyasi sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanı'nın üzerinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da kısaca söyleyelim başkanlık sistemi tamamen başarı odaklı ve netice almaya dönük bir sistem. Artık mazeret üretemiyorsunuz. Artık başarı neredeyse ne yöntemle getirilmesi gerekiyorsa, bürokraside hangi engel varsa onu kaldırmak tek bir cümlesine bakıyor Cumhurbaşkanı. Bunu yapmayın, böyle yapın veya şöyle yapın diyecek. O tip engeller sona erecek. Ama tabii burada bir şey de unutmamak lazım. Yasama, yürütme, yargı erkleri birbirinden net bir şekilde ayrılırken Cumhurbaşkanı'nın da kanunsuz işlemlerine karşı yargılama durumu da var. Yani o yetkiler de, yargının yetkileri de genişletilmiş vaziyette. Tüm bunlar bir yana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üçüncü kez sistem değiştiriyor. Daha doğrusu Türk Devleti anlamında söylüyorum bunu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtik. 1950'den sonra çok partili hayata geçtik. 2018'de de artık başkanlık sistemine geçtik. Ve bu artık ustalık mı denir? Başka bir şekilde daha iyi yönetim, daha iyi yönetişim olarak mı tanımlanır bilemiyorum ama Türkiye'ye artık hem bu anayasanın hem de bu sistemin dar geldiği çok aşikardı. Muhalefet de bunu itiraf etti. Seçimden önce diyorlardı ki biz parlamenter sisteme döneceğiz. Ama seçimden sonra bu lafları duymadık. Hatta kampanyada bile duymadık. Muhalefet de bu başkanlık sisteminin kendisine uygun olduğunu düşünüyor bence. Dolayısıyla Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Yeni kabineyle alakalı olarak da
şimdi
oraya
tabii
geçmeden...
Yeni kabineye geçmeden şunu da paylaşalım. Dün Ankara'da tarihi günlerinden birini yaşadı Ankara.
Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelirken Ankaralı vatandaşlarımız sokaklarda Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu. Ayrıca meclisten sonra Anıtkabir'e giderken yine yol üstünde Cumhurbaşkanımıza sevgi gösterilerinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de ilk mazbatası orada verildi Cumhurbaşkanı'na. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeminini de meclis kürsüsünden etmiş oldu. Tabi burada bir dikkat çekilmesi gereken nokta var. Meclis kürsüsünde yemin ederken Cumhurbaşkanı, meclis başkanı milletvekillerini ve salonda bulunan misafirleri ayağa davet etti. Ancak tahmin edildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmamayı tercih ettiler. Yemin bizim hem dinimizde hem de bütün dünyada kutsal bir ritüeldir. Yemin edilirken milletvekillerinin ayağa kalkmasına yönelik uygulama geçmişte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanmıştır. Daha önceki Cumhurbaşkanları yeminlerinde de yaşanmıştır. Ama CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yemin töreninde ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde protesto etmiş oldular. Ama bu protestoları da bence haksız bir protestoydu. Nezaket kurallarına uymayan bir protestoydu. Çünkü nihayetinde Cumhurbaşkanı yemin ediyor ve nezaketen de olsa ayağa kalkmalarını beklerdik.
Ya bu tamamen bir saygısızlık. Yani muhalefetin hala nerelerde kaldığını, hala halka dokunamadığını, halkın tercihlerine saygısı olmadığının en açık bariz göstergesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52,5 oy alarak birinci turda seçildi. Muharrem İnce bir gazeteciye not atarak mesaj attı, dedi ki adam seçildi dedi açık ara.
Evet.
Yani bunu diyen adam, bunu kabullenen adam ve sonra gidip de Cumhurbaşkanı'na tebrik etti. Telefon etti, tebrik etti. Şimdi bunu yapabiliyorsa CHP'liler, yani bir CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin de yapması lazım. Burada yapılan sadece Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil, Türk milletine bir hakarettir. Cumhurbaşkanı bize şöyle öğretiliyor sevgili Bilal. Yani başkasının karşısında ayağa kalkmazsın. Hele hele gazeteciler. Bak dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi açıkladığı sırada bakanlar o salonda, ben de vardım. Yani bekledik. Normalde nasıl yapar gazeteciler? Herhangi biri geldiğinde, komutan da olsa başkası da olsa ayağa kalkmaz. Bir bakan gelse de basın toplantısına kalkılmaz. Ama Cumhurbaşkanı başka bir şey. Cumhurbaşkanı devletimizin temsilcisidir. Devletimizi hem anayasal görevi itibariyle hem de aldığı oy oranı itibariyle saygıdeğer, en saygıdeğer, en üst makamdır. Cumhurbaşkanına gösterilen saygı hem o makama hürmetin saygının ifadesi hem de devlete millete bayrağı olan saygının ifadesidir. Yani Cumhurbaşkanlığı çok bizim açımızdan kutsal bir makamdır aynı zamanda devlet başkanlığı. Türklerde böyledir yani. Ama bunu bir tarafa koyalım. Bir. İkincisi, hükümet sistemi değişmiş. Türkiye yeni ufuklara doğru yelken açmaya hazırlanıyor. Müthiş bir coşku var halkta, insanlarda. Cumhurbaşkanına destek veriyorlar. Ve 2023-2071 hedeflerinden söz ediliyor. Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik ve daha güçlü bir ülke olmasından söz edilirken, halk buna destek verirken muhalefetin yaptığına bakın. Yani muhalefetin düştüğü duruma bakın. Yani onlar hala farklı şeylerin kafasındalar anladığım kadarıyla. Yani bu kafayla nereye kadar varacaklar bilemiyorum, gidecekler bilemiyorum ama CHP tabanının da HDP, İYİ Parti tabanının da bunu affetmeyeceğini ben biliyorum.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en temel göstergesi anlamında başarısızlığı kabul etmeyen bir sistem. Ne zaman bu muhalefet birlik olup ya da ne bileyim kendi açısından vatandaşa dokunup bir proje ortaya koyabilecek? Yani bunu CHP tabanının seçmeninin düşünmediğini mi zannediyorlar? Sürekli olarak Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla, Tayyip Erdoğan eleştirileriyle siyaset yapmak mümkün değil. Artık halk bunu yemiyor yani, bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla halka dokunan, halkın değerlerine, isteklerine saygı gösteren bir muhalefete ihtiyaç var, siyaset biçimine ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece devleti değiştirmekle kalmayacak sevgili Bilal. Bence önümüzdeki süreçte muhalefet, ana muhalefetten başlayarak hepsini de kendini sorgulamaya ve değişikliğe mecbur hissetmeye götürecek.
Evet.
Zaten bunu kendileri hissetmezlerse yani bir dahaki dönem ne Kılıçdaroğlu'nu ne de bir başkasını CHP'nin başında göremeyeceğiz. Ben zaten daha fazla gidebileceğini zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bence 24 Haziran seçimleri son seçimleriydi. Muharrem İnce'ye karşı direnişini sürdürüyor, partiyi bırakmıyor. Ama şurası kesin, Cumhurbaşkanlığı sistemi artık CHP'yi de diğer partileri de değişmek zorunda bırakan, halka dokunmak zorunda, yeni bir takım ifadelerle halkın demokratik tercihlerine saygı durmak, göstermek zorunda bırakan bir devreye soktu onları.
Evet.
Kendilerini değiştirmezlerse muhalefet yerle yeksan olacak bundan sonra.
Tabii şimdi meclisteki törenin ardından bu sefer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir tören gerçekleştirildi. Ve bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. O törene pek çok devlet başkanı, hükümet başkanı, başbakan ve ülkelerin temsilcileri de katıldı. Külliyede yapılan törende gerçekten muhteşem bir törendi. Tabii bu tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi açıkladı. Bazı işte halk oyunları, gösterileri, ses ve ışık gösterileri, hava ifşek gösterileri yapılacaktı. Ancak bir gün önce Tekirdağ, Çorlu'da gelen meydana gelen üzücü tren kazası nedeniyle bu tür gösteriler iptal edildi. Erdoğan'ın göreve başlama törenine Venezuela Devlet Başkanı başta olmak üzere pek çok devlet başkanı katıldı. Hatırlayabildiğim kadarıyla Sırbistan Cumhurbaşkanı vardı.
Rusya'dan Medvedev geldi.
Evet. Pek çok devlet başkanı ve başbakan da katıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize ve milletimize inşallah hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Yeni sistem ülkemize hayırlar getirsin diyelim. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşamda kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 16 kişiden oluşuyor. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 17 kişi. Tabii Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı merak ediliyordu. Acaba 1 mi olacak, 3 mü olacak, 5 mi olacak? Ancak açıklanan kabineye baktığımız zaman sadece bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu görüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay görevlendirildi. Fuat Oktay Yozgatlı bir bürokrat. Yozgat Çekerekli. Daha önce AFAD Başkanlığı yaptı. Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Deneyimli bir bürokrat ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da yoluna devam edecek. Tabii bundan sonra ikinci, üçüncü Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atanması konusunda da bir engel yok aslında. Yani isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci ve üçüncü Cumhurbaşkanı Yardımcılarını da atayabilir. Bakanlar çok sürpriz oldu. Meclisten bakan alacak mı almayacak mı o tartışmalar vardı. O tartışmalar da dün sona ermiş oldu. 4 tane bakanı meclisten görevlendirdi.
Evet. Onu biz tahmin ediyorduk zaten. Yani o açıklamayı yaptığında partili olmayacak dediğinde bile yani ben arkadaşlara söylemiştim meclisten kesinlikle bakanlar olacaktı. Hı hı. Zaten o açıklamanın ertesinde de AK Partili kimliğe sahip ama milletvekili seçilmiş isimlerin bakan olacağını mecliste de açıkladı. 4 hı hı. tane isim var böyle.
Evet.
Parlamentodan istifa ederek bakan olan Berat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına getirildi. Görevi değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu İçişleri Bakanı görevine devam ediyor. Bir de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevine devam ediyor. Şimdi bu dört isim son derece önemli. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin en önemli terörle mücadele dönemi özellikle 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşen dönem. Hem askeri anlamda hem içerideki sivil polis gücü anlamında, jandarma anlamında en kararlı mücadele bu dönemde yapıldı. Ve bu mücadeleyi yürüten isimler kabinede tekrar görev aldılar. Bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Zaten en önemli yurt içindeki fonksiyon ona düşmüştü. Göreve başladığı günden itibaren İçişleri Bakanlığı'ndaki tempoyu arttırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son dönemde artık öne çıkan isimlerden bir tanesi. Amerika ile gelinen noktada Mevlüt Çavuşoğlu'nun da önemli katkısı var. O da yine ülkenin güvenliği ile alakalı derin mevzularda bilgi sahibi ve deneyimli bir politikacı yerini korudu. Abdülhamit Gül de hem FETÖ mücadelesinde hem de diğer konularda rüştünü ispat etmiş bir isim. O da yerini korudu. Bunların ötesinde bir isim daha var. Berat Albayrak. Daha önce Enerji Bakanlığı görevini yürütüyordu. Enerjide yerli ve milli olmanın öncelendiği bir kampanya başlattı bakanlığın son döneminde. Özellikle yerli kaynakların kullanımı noktasında inanılmaz aşama kaydedildi. Ve enerji arz çeşitliliği sağlandı filan. Şimdi o görevin yanında arkasından Hazine ve Maliye ikisi birleştirildi biliyorsun. Onların başına geçiyor Sayın Berat Albayrak. Bu konudaki deneyimi şüphesiz kaçınılmaz. Daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Bir isim daha var aslında. O da dikkat çekici bir isim. Bugüne kadar belki darbeler sonrasında yaşanmış olabilir ama bence bu şekliyle bir ilk. Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar da Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakıp Milli Savunma Bakanı oldu.
Kabinenin en büyük sürprizi buydu bence.
Tabii. En büyük sürpriz bu. Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Sen yakından biliyorsun. Milli Savunma Bakanları askerle hükümet arasında kalan kendisinden başka özel kalem müdüründen başka bir görevlisi olmayan isimlerden oluşuyordu. Yani eski yapılanmada. Hı hı. Şimdi artık özellikle 15 Temmuz sonrasında çıkartılan kararnamelerle Milli Savunma Bakanlığı'nın güçlendirildiğini görüyoruz makam olarak. Hı hı. İlk Milli Savunma Bakanı bu şekilde Fikri Işık'tı. Arkasından Nurettin Canikli geldi. Ne oldu o kararnamelerle? Karadeniz Hava Kuvvet Komutanlıkları doğrudan bakana bağlandı. Genelkurmay Başkanlığı ise Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştı. Evet. Jandarma Komutanlığı zaten ayrılmış ve içlerine bağlanmıştı. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na Genelkurmay Başkanı'nın gelmesiyle tıpkı içlerinde, dışlarında olduğu gibi, Milli Enerji'de olduğu gibi, Maliye Bakan Milli Savunma'da da yerli milli politikalar, Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edici politikalar uygulanacak. Geçmişe hakim, 17-15 Temmuz darbesiyle mağduriyet yaşamış, Türkiye'nin milli menfaatlerinin nerede olduğunu bilen, buna göre tavır almayı beceren bir isim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, tekrar Milli Savunma Bakanlığı görevine geldi. Bir de bir kararname yayınlandı. Kararnamede de şu diyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın görevli çalışma usullerini belirleyen kararname. Genelkurmay Başkanlığı ile eşgüdüm içinde çalışır diyor. Ve birbirlerinden yazışmalarını gizlemezler diyor. Yani Genelkurmay Başkanlığı bir anlamda şeyle ilişkilendirildi.
Milli Savunma Bakanlığı
ile ilişkilendirildi. Ve Genelkurmay Başkanlığı'na da Hulusi Akar'ın arkasından Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler getirildi. O da 15 Temmuz darbesinin ve 15 Temmuz gecesinin en mağdur komutanlarından bir tanesi. Buradaki radikal değişikliğin ardından Türkiye şunu mesajı veriyor. Terörle mücadelede ve uluslararası menfaatlerde bizde bir değişiklik olmayacak. Yani Türkiye'nin politikaları bellidir. Türkiye bu politikalar üzerine yürümeye devam edecek. Buralarda bir değişiklik yok. Kabinenin diğer kalan kısımlarında da çok büyük sürprizler var. Yani ilk defa Türkiye CEO'lar dönemiyle tanıştı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani sağlık alanında bir hastaneler grubunun başkanı, CEO'su Sağlık Bakanlığı'na getirildi. Kültür Turizm'de yine Türkiye'nin en büyük seyahat firmalarından bir tanesi, otel zincirlerinden bir tanesinin sahibi olan isim Kültür Turizm Bakanı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na özel okul sahibiliği olan, hatta evet, benim kızım da o okulda okuyor. Mezun oldu gerçi. O Milli Eğitim camiasının içinden gelen, sorunları bilen bir isim getirildi. Onun dışında ticaretin içinden bir isim getirildi. Hep CEO'lar dönemine tanıklık ediyoruz. Tabii, Tarım tabii. Bakanlığı'nda da aynı şey. Tarım Bakanlığı'nda da tarımın her aşamasında görev almış Ekrem Pakdemirli'nin oğlu getirildi eski bakanlardan. Şimdi burada neler olacak? Şu olacak. Şimdi
kabinede iki tane kadın bakan var, onu da söyleyelim.
Evet.
Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan getirildi kadın bakan olarak. Bir de Çalışma ve Aile Bakanlığı'na da
Zehra
Hanım getirildi.
Evet.
Çalışma ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Onu da belirtelim. Evet. Çünkü Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı iki
eski
ayrı bakanlıkta.
Eski bakan Atilla Koç'un da kızıdır.
Evet. Kültür Bakanlığı, eski kültür bakanlarımızdan Atilla Koç'un kızı. Kadem Ankara Şube Başkanı aynı zamanda. Kabinede iki bakan yer almış oldu. İki kadın bakan yer almış oldu. Kabinenin yaş ortalamasında gençleştiğini görüyoruz. Daha önce 52 idi galiba yaş ortalaması. Şimdi 49'a düştü.
Evet.
Çünkü çok genç bakanlarımız var.
En yaşlı bakan Hulusi Akar.
Evet, en yaşlı bakan
66 yaşında.
Hulusi Akar. Çalışma Bakanımız Zehra Hanım en genç bakan.
79'du galiba.
Evet, Gençlik Spor Bakanlığı'na atanan Mehmet Kasaboğlu da genç bir isimlerden birisi. Kabine böyle senin de söylediğin gibi CEO'lardan, sivil toplum örgütlerinden ve alandan gelen isimlerden oluşturuldu. Bazı bakanlıklarda da müsteşarlar görevlendirildi. Enerji Bakanlığı'nda müsteşar görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış isim görevlendirildi.
Evet.
O yüzden bürokrasiden gelen isimlerin de görevlendirildi bakanlıklarla. Yani kabinenin yapısına baktığımız zaman hem bürokrasiden gelen hem reel sektörden gelen isimler hem de tecrübeli isimlerle bir harmanlama yapıldığını görüyoruz. Tabii bu kabinedeki isimler büyük bir heyecan uyandırdı Türkiye'de. Çünkü hepsi pek çoğu yeni isimler, kamuoyu tarafından tanınmayan, bilinmeyen isimler. Bilinen isimler de var tabii kabinede. Eski bakanlar var, yeniden görevlendirilen. Yeni kabine ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Neden? Şöyle bir endişe var. Sen ona katılır mısın bilmiyorum. Şimdi siyasetten gelmediği için bakanlar,
evet,
böyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor şu anda Türkiye. Ekonomide bir çalkantılı dönem var.
Aha.
İşte hemen yanı başımızda savaş devam ediyor. Bitmek üzere inşallah. Suriye ve Irak karışık. İran'da ne olacağı belli değil. Böyle risklerin olduğu, içeride terörle mücadelemiz sürüyor. Bir dönemde risklerin olduğu bir dönemde siyasetten uzak isimlerin bakanlık koltuğuna oturmaları acaba tereddüt yaratır mı diye bir endişe vardı. Böyle bir soru vardı dün mecliste.
Ben o endişeye katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü senin dediğin endişeler nedir? Terörle mücadele, Suriye ve Irak konusunda yaşanan gelişmeler ve küresel ekonomik kriz meselesi.
Evet, biraz da öyle daralma var ekonomide.
Bu konularla ilgili olarak getirilen isimlere baktığımız zaman tecrübeli isimlerin tercih edildiğini görüyoruz. Terörle mücadele yürütecek isimler kim? Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Hulusi Akar zaten. Terörle mücadelenin başındaki isim. Süleyman Soylu da çok tecrübeli bir isim. FETÖ'yle mücadele konusunda da hem İçişleri Bakanı hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül rüştünü ispat etmiş isimler. O yüzden FETÖ'yle mücadele konusunda da bir aksama olacağına ihtimal vermiyorum. Suriye ve Irak konusu, dış politika konusunda da Mevlüt Çavuşoğlu tecrübeleriyle tekrar kabinede yer aldı. Aynı şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konuda destek olabilecek isimler. Yani kritik konulardaki bakanlıklara kritik isimlerin getirildiğini, tecrübeli isimlerin getirildiğini görüyoruz. Ama diğer işte yatırımcı bakanlıklara ve eğitimdi, sağlık gibi diğer kritik bakanlıklara ise alandan ya da bürokrasiden gelen tecrübeli isimlerin getirildiğini görüyoruz. O yüzden ben bu eleştirilerin doğru olduğunu düşünmüyorum.
Bence kabine bir sentezden oluşuyor. Evet. Yani bir sentez kabinesi. İcracı bakanlıklar daha çok iş yapabilecek kapasiteye sahip. Hı-hı. Sektörü, sistemi bilen, sistemin tıkanma noktalarını bilen isimlerden oluşuyor. Mesela şimdi Kültür Bakanları kimlerdi? Kültür ve Turizm Bakanı bundan önce. En son Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş. Ondan önce Mahir Ünal'dı. Ondan evet. önce şeydi Ömer Çelik'ti. Şimdi evet. bakıyorsun bu üç isminde elbette bakanlık yapmalarıyla ilgili bir sıkıntı yok. Onu belirtmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama müktesebatları, çalışma uzmanlıkları, çalışma alanları evet. kültür ve turizmle alakalı değil.
Evet.
Özellikle turizmle alakalı değil. Şimdi yeni gelen Mehmet
Ersoy. Mehmet Ersoy.
Türkiye'nin en büyük turizm firmalarından, otel zincirlerinden birine sahip.
Evet.
Yani turizmde Türkiye turizmden büyük gelir beklentisi içerisinde. Şimdi bunu nasıl yapabileceğini en iyi bilen insan. Nereden bir tanesi? Nerede kayıp var, nerede kaçak var? 5 yıldızlı oteller nerede aksıyor? Paralı müşteri nasıl tavlanır? Orta sınıf müşteri nereden çekilir? Kültür turizm alanında özellikle kültür turları ile ilgili neler yapılabilir falan. Yani tüm sektörün en ince detayına sahip bilgilere ulaşmış ve bu alanda her şeyden önemlisi başarılı olmuş insanlar. Evet. Ve bir de şunu söyleyeyim Bilal. Aslında bu adamların, bu isimlerin büyük bir fedakarlık yaptığını ben düşünüyorum.
Kesinlikle.
Bakan olmak bir ayrıcalık değil. Tam tersine büyük paralar kazanırken sektörünün, şirketinin başında kendi keyfine göre şirketini yönetirken tabii para kazanırken.
Bakan oldukları için muhtemelen şirketlerindeki ortaklıklarını sona erdirecekler.
Tabii.
Şirketlerdeki görevlerinden ayrılacaklar. Şirketlerdeki aldıkları maaşlarından ya da kazançlarından vazgeçecekler. Bakanlık maaşına da talim edecekler diyebiliriz yani.
Evet yani bir de bu işin o tarafı ekonomi. Bir de sorumluluğu var bunun.
Evet.
Yani kendi işini gücünü bırakacaksın. Devletin sorumluluğunu üzerine alacaksın. 80 milyonun sorumluluğunu üzerine alacaksın. Yani bu kolay bir şey değil.
Evet.
Ve Türkiye'de daha önce görülmemiş bir şey. Ayrıca Amerikan sistemine çok benziyor yani. Amerika'da da mesela son Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Exxon Mobil firmasının evet. CEO'suydu. Dünyadaki en büyük petrol firmalarından bir tanesi. Şimdi diğerleri de öyle. Savunma Bakanı mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde o da bir generaldi. Türkiye'de şimdi Genelkurmay Başkanı'nı Savunma Bakanı yaptı.
Evet.
Yani benzeşen yönleri var. Sağlık alanında da öyle. Türkiye'de en büyük hastane zincirlerinden birinin başkanı, yöneticisi Sağlık Bakanı oldu. Şimdi AK Parti'nin en önemli yaptığı icraatlardan bir tanesi ve başında gelen sağlıktaki yatırımlar. Sağlık hizmetleri inanılmaz noktaya getirildi. Ama bu da yetmiyor. Bunu daha iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Özel sektör mantığıyla düşünebilen ve çoğulcu bir akla değer veren, rekabet koşullarını bilen isimleri bakan yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu kabine tamamen başarı kabinesi. Bundan sonra iz bırakma kabinesi. Türkiye'yi 10 bin dolardan 20 bin dolara zıplatacak hizmetleri, yatırımları ve planlamaları yapacak kabinenin adını dün hep beraber öğrendik. Dolayısıyla son derece önemli. Biz bunlarla uğraşırken muhalefetse yok ayağa kalkmayalım, yok işte arkamızı dönelim, yok çiçek atmayalım filan böyle işlerle uğraşıyor. Yani kimsenin onlara baktığı ettiği yok. Komik duruma düşüyor muhalefet partileri.
Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle işlerin ne kadar hızlı yürüdüğünü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de görmüş olduk aslında. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni kurulan bakanlıklar, 16 bakanlık, 16 bakanlıkların teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler de resmi gazetede yayınlandı.
Evet.
Bu düzenlemelerin kanun şeklinde meclise geldiğini düşünürsek, bu düzenlemeler kanun olarak meclise getirilseydi 16 bakanlıkla ilgili 16 ayrı kanun, meclisten çıkması senin de söylediğin gibi aylar sürerdi, hatta yıllar bile sürerdi. Ama bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu kanunlar resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tabii bu kararnamelerin hazırlanmasından önce bir süreç işledi. Cumhurbaşkanlığında oluşturulan ekipler bu kararnamelerin altyapısını oluşturdu, yazımını gerçekleştirdi. Ama yayınlanması kısa bir sürede gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bürokratik engeller, vesayet sistemi ortadan kaldırılıyor ve işlerin daha hızlı, daha pratik şekilde yerine getirilmesi, bürokrasinin azaltılması sağlanmış oluyor. Tabii bu yöntem Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde ilerlemesinde önünü açmış olacak diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Yani daha hızlı, daha dinamik bir yapıya kavuşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da aynı şekilde. Türkiye'de hükümetin bu alanda, milli eğitim alanında en çok eleştiri aldığı konuların başında geliyor Milli Eğitim Bakanlığı. 16 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde pek çok tartışma yaşandı. Çok sayıda bakan değişti ama şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış bir isim. Milli Eğitim camiasının içinden geliyor. Zaten eğitimci. Ayrıca şeye de hakim. Yani kendi kurduğu özel okulu var. Anaokulundan liseye kadar devam eden özel okulu var. Ve burada çoklu zeka kuramı üzerinde çocukları eğiten, çocuklara özgüven aşılaması yapan bir anlayışa sahip. Şimdi hem uygulayıcı hem teorisyen hem uygulayıcı. Şimdi bir de bunun üzerine şey geldi. Bakanlık yetkisi geldi. Eminim Milli Eğitim camiasında, milli eğitim konularında büyük reformlara imza atacak Türkiye. Ve şunu da söyleyelim. Aslında bakarsanız Ziya Selçuk biraz daha MHP'li damarı ağır basan bir isimdir. Ülkücü camiaya daha yakın bir isimdir. Birincisi bu. İkincisi de attığı tweetlere bakarsan hükümetin politikalarını, eğitim politikalarını da eleştiren bir isimdir yani daha önceden. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle niteliklere sahip bir ismi göreve getiriyor olması da aslında bağımsızlıktan bahsediyoruz ya işte. Objektif politikaların uygulanmasının noktasından bahsediyoruz ya işte bunu da beraberinde getirecek tercihlerden birisi. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir riske girdi. Yani eski parlamenter sistemde %40 oy alsa parlamento çoğunluğunu da alıp rahat rahat işine gücüne bakabilirdi. Ama bu oy bandını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle %50'nin üzerine taşıdı.
Evet.
Garanti seçilip ömür boyu belki de bu işleri yapmak varken şimdi bir riske girdi. Neden bunu yapıyor diye sormak lazım. Neden böyle riske giriyor? Yani herkes diyor ki işte makam, güç falan filan. İyi de yani riske girdi. Kazanamayı da bilirdi. Ama kazandı. Türkiye'ye şu yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin 81 milyon içerisinde kimseyi ayırmadan hizmet kalitesini artırma derdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Daha önce söyledim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçildi. Birinci Cumhuriyet 1950'den sonra çok partili hayata geçildi ve 80 darbesine kadar başka şeyler yaşandı. Ondan sonraki süreç ikinci Cumhuriyet diyebiliriz. Şimdi de roketleme dönemine geçti Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ve üçüncü Cumhuriyet dönemi diye bunu tanımlayabiliriz. Kurucu Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye bu son dönemde yaşadığı vartaları da atlatarak yoluna hızla devam ediyor. Türkiye durursa düşer.
Evet.
Bisiklet teorisini biliyorsun. Pedala basmazsan pat diye düşersin. Türkiye o yüzden durmak zorunda, ilerlemek zorunda. Asla yerinde duramaz, asla yerinde sayamaz. Yerimize saymaya başlarsak emin ol bizi aşağı düşürürler. Bisiklette gidiyormuşuz gibi durmadan pedal çevirmek lazım. Başkanlık sistemi de bunu beraberinde getiriyor. Evet.
Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Ben birkaç gelişme var. Onları da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Birincisi yarın 11 Temmuz. 11 Temmuz dünya insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak geçen Srebrenica katliamının yıl dönümü. Yarın 11 Temmuz dolayısıyla Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Srebrenica'da adeta bir katliam yaşanmıştı. Ve bu katliam üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala unutulmadı. Yarın 11 Temmuz'da Almanya'da önemli bir karar da çıkacak. NSU davası olarak bilinen neo-nazi cinayetleri 9'u Türk olmak üzere 11 kişinin öldürüldüğü cinayetlere ilişkin davada karar 11 Temmuz tarihinde açıklanacak. Alman adaletinin bu konuda nasıl bir karar vereceğini bütün Türkiye merakla bekliyor. Üçüncü bir gelişmede İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan isimli bir vatandaşımız vardı. Ellerini ve ayaklarını kelepçeleyerek mahkemeye getirmişlerdi. Ebru Özkan hakkında şartlı tahliye kararı verilmiş ancak İsrail askeri savcılığı Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesi kararına da itiraz etmiş. İsrail'den nasıl bir karar çıkacak merakla bekliyoruz. Ebru Özkan'a yapılan bu zulmü de, İsrail'de yapılan zulmü de kınıyorum buradan. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını beraber okumaya çalıştık. Önümüzdeki hafta satır arasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.